Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Çok merak ediyorum podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demet Bilge Erkasap. Bu hafta konumuz yerel seçim sonuçlarının toplumsal yansıması.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Türkiye siyaset tarihine geçecek bir seçimi, yerel seçimleri geride bıraktı. Mayıs 2023 seçimlerinde muhalefet büyük bir yenilgi almıştı. Zaten o seçimlerden sonra da muhalefette ittifak ve işbirlikleri de dağılmıştı. Özellikle CHP'ye büyük eleştiriler getirilmişti. Yerel seçimler içinse muhalefet cephesinde açıkçası bir kazanma beklentisi de yoktu. Ancak 31 Mart 2024 akşamı seçimlerden sonra sandıklar açılmaya başlandığı andan itibaren kimsenin tahmin etmediği bir tablo ortaya çıktı. Şimdi sandıklar açıldıkça ve tablo netleşmeye başladıkça seçim haritası değişti. AK Parti'nin 2019'da kazandığı turuncu bölgeler CHP'nin kazanmasıyla kırmızıya döndü. Harita şekillendikçe sosyal medyada kırmızı dalga yorumları yapıldı. Muhalefet belki uzun süredir ilk kez daha Kadıköy, daha Beşiktaş açılmadı demeden sonuçları izledi. Zaten aradaki fark da hayli büyüktü.
Ya çok mutluyuz. Hani ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Hani ya diyoruz ki kazanmak böyle bir ismiş. Yani hani AKP'lilerin böyle 20 yıldır nasıl hissettiğini anlayabiliyorum. Bayağı güzel bir hocam ya.
Şu Cumhurbaşkanlığı seçiminde, eğer hatalar yapılmasaydı o da alınacaktı. Ama olsun, bugün sevineceğiz.
Elbette bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı olarak takvimlerde işaretlenecek ve bu sonuçlar siyaseti şekillendirecek. Bu ayrı bir konu, ancak sonuçların bir de toplumsal yansıması var. Şimdi siyasi sonuçlara bakarsak bunlardan biri CHP'nin 1977'den beri ilk kez birinci parti olması. Diğer ikinci önemli sonuçsa AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana girdiği seçimlerde ilk kez ikinci parti durumuna düşmesi. CHP 138'e yakın oy aldı. Partinin genel başkanı Özgür Özel bu oyların tamamının CHP'lilerden gelmediğini söyledi. Gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı Özgür Özel. Tek başına %38 benim oyum dersek bu kibir olur. Özel AK Parti, MHP ve DEM Parti'den de oy aldıklarını belirtirken kimlik ve gerilim siyasetinin de bu seçimde kaybettiğini söyledi. İstanbul'da büyük bir farkla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da seçim gecesi Saraçhane'deki konuşmasında birlik beraberlik mesajını şöyle vermişti.
Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, bu şehrin milletin her ferdine, her inancına, Alevisine, Caferisine, Şafisine, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkezine, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun. Bu şehrin inançlarına, Hristiyanına, Musevisine, Ermenisine, Süryanisine hayırlı olsun.
Seçimden birinci parti çıkan CHP'nin bu mesajlarının yanı sıra eğlencelerde, sokaklardaki seçim sonrası yapılan eğlencelerde, hatta sosyal medyada bile uzun zamandır ilk kez bir arada sevinme hali vardı. Daha doğrusu nasıl sevinileceğini bilmeme hali muhalefette vardı. İktidar cephesi de siz nasıl yıllarca bu kaybetme duygusuna katlandınız diye tweetler attı. Bir sosyal medya kullanıcısının bir tweeti vardı. O bayağı yorum aldı. Şöyle bir tweetti. Oğlum bari Üsküdar ve Fatih'i bize verin, sıkılırsınız. Bu tweetin altına onlarca da yorum yapıldı. Hatta bu yorumlar Üsküdar'da birlikte tatlı yeme sözüne kadar da vardı. Burada hatırlatalım, uzun yıllar AK Parti'nin yönettiği Üsküdar'da CHP'ye geçti. Üsküdar'ın yeni başkanı Sinem Dedetaş oldu. İşte Adıyaman gibi tarikatların etkili olduğu bir bölgede de CHP'li vekil Abdurrahman Tutdere kazandı. Tabii seçim sonuçlarında ekonominin yadsınamaz bir etkisi var. Hayat pahalılığına yakınmayan yok şu an ülkede. Yani bir markette 1000 lira ödedikten sonra elindeki poşetlere bakıp hayret etmeyen var mı? Aslında var ama onlar azınlıkta. Burada yakın zamanda yapılmış bir araştırmanın sonucunu paylaşayım. Türkiye'de servetin %40'ı çok zengin %1'in elinde bulunuyor. Yani gelir adaletsizliği inanılmaz boyutlarda. Seçimlerden sonra Asal Araştırma bir anket açıkladı. Seçimden önce yapılmış bu araştırma ve seçmenlere Türkiye'nin en büyük sorunu nedir diye sorulmuş. Aynen araştırmadan aktarıyorum. Halkın %66,5'u en büyük sorun olarak enflasyon ve ekonomi demiş. Depremi en büyük sorun olarak görenlerin oranı %2,2, Kürt sorunu diyenlerse %1. Aslında bu araştırma biraz da seçim sonuçlarını işaret eden bir araştırma olmuş. Şimdi üzerine saatlerce daha konuşabiliriz tabii ki seçim sonuçlarının, diğer podcastlerimizde de ele alacağız ama dediğim gibi, başında söylediğim gibi, bu podcast'te sıcağı sıcağına seçimin toplumsal yankısına bakacağız. Konuğumuzsa Sabancı Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve çatışma çözümü alanlarında ders veren Profesör Doktor Ayşe Betül Çelik. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hemen merak ettiğim sorularıma başlıyorum. Seçim gecesi CHP'den beraberlik açıklamaları gelmişti. CHP lideri Özgür Özel de sonrasında bir açıklama yaptı ve kimlik siyaseti, gerilim siyaseti kaybetti dedi. Gerilim siyaseti, gerilim dili nedir, nasıl tanımlanır hocam?
Öncelikle Türkiye siyasi hayatındaki kutuplaşmayı sadece bugün özgü okumak doğru olmaz. Türkiye'deki tarihsel olarak sağ-sol, Şerif Mardin'in tanımıyla merkez-çeper gibi gerginlikler hep vardı. Son yıllarda kutuplaşma fay hatları çoğaldı ve bir partinin 20 küsur yıldır iktidarda ve en güçlü parti olarak gittikçe muhafazakarlaşan bir siyasetle ayakta kalması, bizim toplumsal gerginliği sadece seküler muhafazakar fay hattında geçiyormuş gibi algılamamıza neden oldu. Biz Konda ile 2012'de yaptığımız bir çalışmada Türkiye'deki fay hatlarının etnik aidiyet yani Türk-Kürt, mezhepsel aidiyet yani Sünni-Alevi ve ideolojik aidiyet yani AK Parti destekçisi ve karşıtı üzerinden, bu fay hatları üzerinden şekillendiğini söylemiştik. Bugün yerel seçimlerde yaşadığımız gerilim siyaseti çoğunlukla seküler muhafazakar gerilim üzerinden okunuyor olsa da aslında Türkiye siyasetini şekillendiren geniş bir kimlik siyaseti ve toplumsal kutuplaşmadan bahsetmek gerekir. Siyaset doğası gereği çatışmalı bir ortam yaratır. Ünlü siyaset bilimci Harold Laswell, siyaseti kimin neyi, ne zaman ve nasıl elde etmesine karar verilen süreç olarak tanımlar ve siyasal güç ile bireylerin değer yargıları arasında bir ilişki kurar. Yani iktidar ile yarışan siyasi partiler iktidar pastasından pay almaya çalışırken çatışmayı beslerler. Çünkü kimlikler değer yargılarımızı şekillendiren araçlardır. Yani hem iktidar hem muhalefet kolay açıdan oy kazanmak için bu kimlikleri araçsallaştırırlar. Peki siyaset doğası gereği çatışma içeren süreç olarak tanımlıyorsak, neden başka ülkelere göre, örneğin Avrupa ülkelerine göre, Türkiye'deki resim daha gergin bir hatta bazı fay hatlarında şiddet içeren bir ortamda geçiyor? Burada da elbette siyasi liderin bu çatışmayı besleyen siyasi söylemlerinden ve de farklı kimliklerin haklarını tanımlayan bir siyasi zeminden bahsetmek gerekiyor. Çok daha uzağa gitmeden geçen seneki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan göçmen ve Kürt karşıtlığı söylemlerinin iki küçük partiye bir anda neler vaat ettiğini ya da CHP'nin kazanmak için billboardlara astığı göçmen karşıtı reklamları hatırlayalım.
Peki hocam, siyasetçilerin kullandığı bu gerilim dili, çatışma dili, yürüttükleri gerilim siyaseti seçmende nasıl bir karşılık buluyor? Yani sert söylemlere tepki gelişiyor ya da işte bu tür birlik, beraberlik mesajları nasıl algılanıyor?
Türkiye'de siyaset bilimi çalışmaları bize seçmenlerin siyasi liderlerin söylemlerinden oldukça etkilendiklerini gösteriyor. Fakat bu çizdiğim karamsar tabloyu imser bir açıdan okursak da ne söyleyebiliriz? Liderler bu dillerin farklı kimlikleri tanıyan ve kucaklayan bir dile, bu farklı kimlikleri, çatışmalı dillerini bu farklı kimlikleri tanıyan ve kucaklayan bir dile evirdiklerinde seçmenlerin büyük bir kısmı da değişecektir. Nitekim gene çalışmalar bize bunu da gösteriyor. Örneğin Profesör Evren Balta ve Profesör Mehmet Gürses ile 2022'de 2010'dan bu yana toplanan KONDA verileriyle yaptığımız çalışmada şu sonuca erişmiştik. Kürt sorununun lider söylem ve tutuplarından kaynaklanan taktiksel araçsallaştıran bir yanı var. Araçsallaştırılan bir yanı var. Yani liderler çatışmayı besleyen dillerini barış diline dönüştürdüklerinde onları takip eden seçmenlerin tutum ve davranışlarında da bir değişiklik yaratabiliyorlar. Bunu da en net 2009-2011 ve 2013-2015 yılları arasındaki barış sürecinde Erdoğan'ın barış dilini ve barışa yönelik tutumlarını takip eden kesimin artan sayılarında görebiliyoruz. Son olarak da önemli bir noktayı da belirtmek gerek. Siyaset sadece söylemden ibaret olursa da bu bahsettiğimiz gerilim siyaseti azalsa da yok olmaz. Bahsettiğim fay hatlarında konumlanan seçmenlerin farklı kimliklerinin siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda eşitlenen bir zemine taşınması gerekir. Yani Özel ve İmamoğlu'nun konuşmalarında geçen herkesin temsilcisi olma durumu, siyasi aktörlerin siyaset yapımına ve siyasi kurumların ve yasaların değişimine yansımadıkça kalıcı olmayacağını bu çalışmalar bize gösteriyor.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Hocam, bu açıdan bakarsak Özgür Özel'in bir açıklaması daha vardı. Dedi ki bu sadece %38 CHP'nin oyu değildir. Böyle bakarsak bu kibir olur. Bunun içinde MHP'nin, AK Parti'nin demin oyları da var dedi. Ekrem İmamoğlu da o Saraçhane konuşmasında birleştirici bir söylem kullandı. Bir bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. Bir de bunun karşı taraf seçmenleri arasındaki yansımasını merak ediyorum. Çünkü şöyle sohbetler de oldu. Yıllarca AK Parti'ye oy vermiş ya da MHP'ye oy vermiş birileri bu seçim yenilgisini analiz etmeye çalışırken işte yıllarca muhalefeti nasıl kaybettiğini anlamaya çalıştı belki. Belki de işte CHP'liler nasıl kazandık bu işi dedi. Aslında bu seçim sonuçlarının içinde oy geçişlerinin olduğunu görüyoruz, sandığa gitmeyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu davranışları ve açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Biraz önce Barış Vakfı için yaptığımız çalışmanın sonucunu anlatarak siyasi liderlerin kullandıkları dilin, sergiledikleri yaklaşımların toplumun duygu ve düşüncelerinin oluşmasında veya değişmesinde belirleyici olduğunu söylemiştim. Bu açıdan seçim sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun farklı kimlikleri tanıyan ve saygı duyan konuşmalarının önemli olduğunu belirtmek isterim. Fakat sorduğunuz soruyu yanıtlarken iki önemli noktanın da altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi, toplumsal dönüşüm için liderlerin söylem ve tutumlarındaki değişikliğin samimi, tutarlı ve uzun soluklu olması gerekir. Ne yazık ki gene çatışmalı toplumlarda yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki olumsuz bir olay ya da tutumun seçmenleri çok kısa sürede yanına çekmesi mümkünken olumlu örneklerin yarattığı değişim çok daha fazla zaman gerektiriyor. Zaten o yüzden de toplumsal barışı sağlamak daha kararlı ve zaman gerektiren çabaları içermek zorunda. O yüzden barış çalışmaları ani çatışmalara dönüşümden çok daha uzun zaman alıyor. İkincisi ise liderler ve tabanlarını aynı aktörler olarak değerlendirmemek gerekiyor. Daha önce anlattığım üzere siyaset bir araçtır. Oy ve çıkar neyi gerektirirse siyasi aktör onu söyler, onu yapar. Seçmen ise liderlerin söyledikleri ve yaptıklarını kendi kimliği ve tecrübesinin süzgecinden geçirdikten sonra karar verir. Dolayısıyla AK Parti seçmeninin AK Parti iktidarıyla yaptığı bu muhasebenin illa da yıllarca öteki olarak tanımladığı kesimlere yansımasını beklemek çok da doğru olmaz. Kaldı ki ne yazık ki bizim gibi kutuplaşmış toplumlardaki insanların belli bir kısmı yıllarca öteki olarak gördüğü kesime hiçbir zaman siyasi olarak yakınlaşmıyor. Ne olursa olsun sadece kendi mahallesinde kalmayı tercih ediyor. Biz bu kesim için kemikleşmiş oy diyoruz. Bu kesim en fazla oy kullanmaya gitmiyor ya da geçersiz oy kullanıyor. Birçok seçmen de ancak kendi hayatlarına dokunan zorluklar sonucunda tutumlarını değiştiriyor. Bunun gene yakın zamandaki bir örneğini Gezi Park olayları sırasında yaşadık. Polis zulmü görmemiş bir kesim yaşananlar sonrasında yıllarca Kürtlerin yaşadıklarını anlamaya dair bir yol almıştı. Oysa biliyoruz ki herkesin sadece kendi tarihsel acısına ve yaşadığı zorluğa odaklandığı bir dünyada sorunuzda geçen analizi sadece kendisi ve partisi arasında bir hesaplaşma olarak görüyor. Dolayısıyla hem liderler hem de seçmenler açısından çatışmanın dönüşmesi için biz ya da bizim kesim neden kaybetti sorusunu yanıtlayan analizler yerine öteki olarak gördüğümüz kesimlerin dünyasında ne yaşandı sorusunun yanıtı aranmalı. Bu da zor bir süreç. Bu hemen olamayacak, hemen bir dönüşüm yaratmayacak bir süreç. Bir siyaset bilimci ve çatışma çözümü uzmanı olarak bunun için siyasete farklı bir bakış açısı getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bu kısmı biraz daha açabilir misiniz? Siyasi partilere önerileriniz neler?
Şöyle ki, bizim gibi kutuplaşmış toplumlarda çatışmalı siyaseti sürdürmek en kolay oy kazanma yolu ve bu işliyor. Fakat siyasi yatırım için dönüştürücü ve uzağa odaklanan bir siyasetle yol almak da mümkün. Bu son zamanlarda sosyal medyada söz edilen yeni siyaset anlayışıyla mümkün geliyor bana. Fakat öyle bir yola girilirse şu an sizin bahsettiğiniz ılımlı resmi baltalamak isteyen kesimler de her zaman olacaktır. Çünkü dediğim gibi çatışma her zaman barıştan amiyane tabiriyle daha çok satar. Bu yüzden samimiyet, geçmişin iyi bir analizi, tutarlılık ve kararlılık gerekir.
DEM Parti'nin oyu, DEM Parti'nin tavrı seçimde de seçim öncesinde de hem çok konuşuldu hem de çok da etkili oldu. Biliyorsunuz seçim öncesi bir çözüm süreci, olası çözüm süreci ihtimalleri sık sık gündeme geldi. Hatta muhatap olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret edildi. Öte yandan DEM Parti'den yine olası bir sürecin ancak muhalefet desteğiyle yürütülmesi gerektiği söylendi. Yerel seçimden çıkacak sonuca göre bir süreç başlayabileceği yönünde tartışmalar yürütüldü. Siz bu tabloyu nasıl görüyorsunuz hocam?
Öncelikle bence yerel seçim sonuçlarından, ulusal seçim sonuçlarından çıkarabileceğimiz analizlere gitmemek gerekir. Her ne kadar seçmen davranışlarını yorumlarken siyasi partilere verilen cevapları analiz etsek de bugün ulusal seçimler olsaydı aynı tablo ile karşılaşır mıydık? Bunu kestirmek çok zor. Bugünkü tabloya baktığımızda hala meclis çoğunluğunu elinde tutan bir siyasi parti ve 2015'ten bu yana Kürt meselesinde barış çizgisinden sıkı güvenlik politikalarına kaymış bir cumhurbaşkanı, gene lideri 7,5 yıldır hapiste olan bir Kürt partisi, Kürtlerin olduğu yerlere sınır ötesi harekatlar düzenleyen bir devlet ve tabanı iyice milliyetçileşmiş bir toplum gerçeğiyle karşı karşıyayız. Gene geçen seneki seçimlere baktığımızda mecliste 3. parti olan ama o zamanki HDP'nin dışlandığı bir altılı masa, CHP'nin PKK ile gizli ittifak kurduğu söylemleri ve bu yüzden oy kaybeden bir muhalefet resmiyle karşı karşıyayız. Yani yeni bir çözüm süreci için gerekli toplumsal zemin hazır değil. Yine siyasi açıdan baktığımızda hükümetin ortağı milliyetçi bir parti. Erdoğan'ın bu açıdan olumlu bir açıklama ya da vizyon değişimi yok. Dahası ve en önemlisi seçimin hemen sonrasında Van'da yaşanan Bunlar önemli bir gösterge. Demin seçilmiş belediye başkanının seçim sonrası aslında seçilemez sayılması, 2015'ten bu yana Kürt illerinde yaşanan kayyum gerçeğinden farklı bir gerçek değil. Her şeyden önce Kürtlerin seçim hakkının tanınmaması, barış için gerekli siyasi zeminin de olmadığını gösteriyor.
Bu tablo içinde olumlu okunabilecek gelişmeler var mı peki?
İlk açık daha önce de bahsettiğimiz muhalefetin seçim sonrasındaki söylemlerindeki değişim. Bunu Van'da yaşanan sürece verdikleri tepkilerde de görüyoruz. Fakat eylemsel bir dönüşüme de ihtiyaç olduğunu daha önce de belirtmiştim. İkinci olumlu ışık, 2015'ten bu yana güvenlik politikalarına geçiş yapmış iktidara seçmenin yolladığı uyarıcı not. Bu notun her ne kadar bu güvenlik politikalarıyla ilgili olmasa da bu notun iktidar partisinin otoriter politikalarında bir gevşemeye geçmesi beklentisi uyandırıyor bizde. Fakat tüm bu siyasi değişimler yanında barış için toplumsal zeminin de hazırlanması gerekir.
Şu an Türkiye'de toplumsal zemin sizce buna hazır mı? Öyle bir süreç daha önce yaşandı. Çok tartışıldı, sonuçları oldu. Türkiye'nin şu anki tablosunda olası bir çözüm sürecine toplumsal zemin nasıl hazırlanır?
Daha önce dediğim gibi söylemlerin icraata dönmesi birinci şart. İkincisi ise barışı anlamada bir perspektif değişikliği. Biz daha önceki barış sürecinde de barışı yukarıdan aşağı başlatılan bir süreç olarak algılamıştık. Genel olarak da öyle algılıyoruz. Oysa daha önce bir demecimde de söylediğim gibi barış liderlerinin iki dudağı arasına sıkıştırılamaz. İktidarda olmayan siyasi aktörler uzağa gören bir politikaya odaklanırlarsa böyle bir toplumsal zeminle hazırlayarak seçmen kitlesini genişletebilirler. Barış Vakfı raporumuzun analizlerinde Türkiye'nin en yakıcı ve baskıcı dönemlerinde dahi barış gündemine ve temel siyasi hakları olan desteğin %30'ların altına inmediğini göstermiştik. Liderlerin duruşundaki herhangi bir yumuşama toplum nezdinde de bir karşılık bulabilir ve bu konuda da CHP'ye önemli görevler düşüyor demiştik. Çünkü CHP seçmeni çok heterojen ve içinde barış sürecinin başlatılması için dönüştürülmesi gereken bir kesimi barındırıyor. Barış sadece liderlerin diyaloğu ile ulaşılabilecek bir yer değil. Yukarıdan aşağı barış süreçleri toplumda bir karşılık görmezse zaten bozulmaya mahkum. Toplumsallaştırılmayan barış süreçleri başarılı olamıyor. Daha önce denenmiş yukarıdan aşağı modeller yerine muhalefetin aşağıdan yukarı yani toplumsal seviyede barış çalışmaları ve toplumsal dönüşüme yönelik çalışmalar yapması gerekir diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi 31 Mart sonuçları birçok açıdan bundan sonra da hep ele alınacak, analiz edilecek. Biz bu podcast'te yıllardır hissettiğimiz siyasi gerilimi, çatışma dilinin sonuçlarını ve neler olabileceğini Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Çatışma Çözümü Profesörü Ayşe Betül Çelik'le konuştuk. Haftaya merak ettiğimiz yeni bir konuyla burada buluşalım. Hoşçakalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.